Ayrım 7. Görevde yükselme ders notları. Sayfa 89. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat. 1. Giriş. 1982 Anayasası'nın 128. maddesine göre kamu kurum ve kuruluşlarının genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yürüten kişilere memurlar ve diğer kamu görevlileri denir. Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Ayrıca sosyal ve mali hakları ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır. Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme, usul ve esasları kanunla özel olarak düzenlenir. 2. Temel ilkeler. 23.7.1965 tarihli ve 12.056 sayılı resmi gazetede yayınlanan 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun temel ilkeleri sınıflandırma, kariyer ve liyakattir. Sınıflandırma, devlet kamu hizmetleri, görevlerini ve bu görevlerde çalışan devlet memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktır. Kariyer, devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır. Liyakat ise devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır. Bu bağlamda 18.4.1999 tarihli ve 23.670 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kamu kurum ve kuruluşlarında görevde yükselme ve ünvan değişikliği esaslarına dair genel yönetmelikle müdür ve daha alt düzeyde görevlere liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak atanacak devlet memurları ile 399 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamındaki sözleşmeli personelin görevde yükselme ve ünvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir. Söz konusu yönetmeliğe göre kurumlar memurlarını bir üst göreve hazırlamak amacıyla bu görevler için gerekli öğrenim düzeyi, hizmet süresi ve disiplin niteliklerine sahip olma durumlarını da dikkate alarak özel yönetmeliklerinde belirleyecekleri usul ve esaslar çerçevesinde seçmek suretiyle görevde yükselme eğitimini alırlar. Bu eğitimi tamamlayanlar ilgili görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar. Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından sınavda başarı sıralamasına göre boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Bu yönetmelik kapsamındaki personelin en az orta öğretim düzeyinde mesleki ve teknik eğitim sonucu ihraz edilen ünvanlara ilişkin görevlere atanmaları ise eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak ünvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir. 3. İstihdam şekilleri. Devlet Memurları Kanunu, memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçi olmak üzere 4 istihdam şekli öngörmüştür. Bu kanuna tabi kurumlar 4 istihdam şekli dışında personel çalıştıramaz. Memur, mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenlere denir. Yukarıda tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır. Sözleşmeli personel, kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projeler için zorunlu ve istisnai hallerde özel bir meslek bilgisine ve uzmanlığına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, bakanlar kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşü üzerine Maliye Bakanlığı'nca vizelenen pozisyonlarda mali yılla sınırlı olarak sözleşmeyle çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. Bu şekilde istihdam edilenler hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmeleri nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri durumunda fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Geçici personel bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmetlerde sözleşmeyle çalıştırılan ve işçi sayılmayan görevlilerdir. Geçici personelin çalıştırılacağı görevler ile çalıştırılacak görevli sayısı ve ücretleri Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın görüşlerine dayanılarak bakanlar kurulunca belirlenir. İş kanunu çerçevesinde sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle istihdam edilen sürekli işçiler ile 6 aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçiler söz konusu olup bunlar hakkında 657 sayılı kanun hükümleri uygulanmamaktadır. 4. Ödevler ve sorumluluklar ile genel haklar ve yasaklar. A. Devlet memurlarının ödevleri ve sorumlulukları. Devlet memurları görevlerini yerine getirirken anayasaya bağlı kalmak ve yasalara saygılı olmak zorundadır. Devlet memurları bu hususu asli devlet memurluğuna atandıktan sonra en geç bir ay içinde kurumlarınca düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda yapacakları yeminle belirtirler ve özlük dosyalarına konulacak yemin belgesini imzalayarak göreve başlarlar. Memurlar görevlerini dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmadan yerine getirmekte yükümlüdür. Herhangi bir siyasal parti veya kişinin yararını ve zararını amaçlayan davranışlarda bulunamazlar. Bu gibi davranışların cezası kademe ilerlemesinin durdurulmasıdır. Devlet memurları her durumda devletin menfaatlerini korumak zorundadırlar. Devlet memurları resmi sıfatlarına gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadırlar. Buna uymayan memurları kınama, hizmet dışındaki davranışları için ve aylıktan kesme, hizmet içindeki davranışları için cezası verilir. Devlet memurlarının işbirliği içinde çalışmaları esastır. İşbirliği içinde çalışmamanın yaptırımı ise uyarma cezasıdır. Devlet memurlarından sürekli veya geçici görevli veya yetişme, inceleme ve araştırma için yabancı memleketlerde bulunanlar, devlet itibarının veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışta bulunamazlar. Böyle davranışlarda bulunanlar devlet memurluğundan çıkarılır. Amir, mahiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludurlar. Amir, mahiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır. Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekte yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar. Devlet memuru, amirinden aldığı emri anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmaya mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez. Yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. Devlet memurları görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar. Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı korumada, kayıtsızlık göstermenin yaptırımı, uyarma cezası, bunları kaybetmenin yaptırımı, kınama cezası, bunları kasıtlı olarak korumamanın cezası ise aylıktan kesmedir. Ayrıca devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal ve tedbirsizliği sonucu idare zararı uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından raiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır. Kişiler, kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Kurumun genel hükümlere göre sorumlu personel rücu hakkı saklıdır. İşkence ya da zalimane, gayri insani veya haysiyet kırıcı muamele suçları nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce verilen kararlar sonucunda devletçe ödenen tazminatlar içinde sorumlu personel rücu edilir. Devlet memurları kendileriyle eşlerini ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında özel kanunda yazılı hükümler uyarınca mal bildiriminde bulunurlar. Mal bildiriminde bulunulması hakkında yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre devlet memurları arsa ve yapı kooperatif hisseleri de dahil olmak üzere taşınmaz mallar ile net aylık tutarının 5 katından fazla değer ve tutardaki para ve para hükmündeki kıymetli kağıtlar, hisse senedi ve tahviller, altın ve mücevherat, her türlü taşıt ve ziraat araçları, iş makineleri, hayvanlar, koleksiyonlar, ev eşyaları ve diğer taşınır mallar ile haklar, alacaklar, borçlar ve gelirler mal bildiriminin konusunu oluşturur. Mallar, mal bildirimi tarihindeki değerleri esas alınmak suretiyle beyan olunur. Mal bildiriminin göreve giriş için gerekli olan belgelerle birlikte verilmesi gerekir. Devlet memurları, eşleri, velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında net aylık tutarının 5 katından fazla değer ve tutarda bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vermek, sonu 0 ve 5 ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar da bildirimlerini yenilemek zorundadırlar. Mal bildiriminde bulunmayanlara kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir. Devlet memurları, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi ve demeç veremezler. Buna aykırı hareket etmenin yaptırımı kınama cezasıdır. Açıklanması, yasaklanan bilgilerin açıklanmasına ise kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir. Devlet memurları görevleriyle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri yetki verilen mahaller dışına çıkaramazlar. Özel işlerinde kullanamazlar. Buna uymayanlara kınama cezası verilir. Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullananlara verilecek ceza ise aylıktan kesmedir. Devlet memurları görevleri gereği kendilerine teslim edilen resmi belge, araç ve gereçleri görevleri sona erdiği zaman iade etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk memurun mirasçılarını da kapsar. Devlet memurları mevzuatında belirtildiği şekilde kılık ve kıyafet kurallarına uymak zorundadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmelikte yer verilen hükümlere göre bayan memurlar kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise, dar pantolon, dizüstü ve yırtmaçlı etek, terlik tipi ayakkabı giyemezler. Erkek memurların elbiseleri temiz, düzgün, ütülü ve sade olmalı. Ayakkabıları ise kapalı, temiz ve boyalı tutulmalıdır. Erkek memurlar için başlar daima açık bulundurulmalı ve kulak ortasından aşağı favori bırakılmamalıdır. Erkek memur kravat takmak zorundadır. Kravatını örtecek şekilde balıkçı yaka ve süveter giyemez. Resmi elbise, üniforma giymek zorunda olanlarla ilgili kurum ve kuruluşun özel yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara tabidirler. Yaz döneminde personelin kılık kıyafeti 15 Mayıs-15 Eylül tarihleri arasında uygulanır. Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davrananlara uyarma cezası verilir. B. Devlet memurlarının genel hakları. Devlet memurları bu kanun ve bu kanuna dayanılarak yayınlanan tüzük ve yönetmelik hükümlerinin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler. Kanunlarda yazılı haller dışında devlet memurunun memurluğuna son verilmez. Aylık ve başka hakları elinden alınamaz. Devlet memurlarının özel kanununda yazılı belirli şartlar içinde emeklilik hakları, bu kanunda belirtilen esaslara göre de memurluktan çekilme hakları vardır. Devlet memurları kurumları ile ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat, amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler. Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır. Devlet memurlarının şikayet ve müracaatları hakkında yönetmeliğin ilgili maddelerine göre yazılı şikayetler maksadı en iyi ifade edecek şekilde ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yazılan bir dilekçe ile yapılacaktır. Dilekçede tespit edilen eksiklikler ile suç teşkil etmeyen usulsüzlüklerin giderilmesi şikayete kabul eden amirlerce sağlanır. Şikayeti kabul eden ancak karar verme yetkisi bulunmayan amirler, bunları silsile yolu ile ve kendi görüşlerini de ilave etmek suretiyle şikayet olunanın ilk disiplin amirine 3 gün içinde intikal ettirirler. Şikayetlerin incelenmesi bir karara bağlanarak şikayet sahiplerine tebliğ edilmesi ile ilgili bütün işlemlerin en geç şikayet dilekçesinin karar mercine intikal ettiği tarihi izleyen 30 gün içinde tamamlanması zorunludur. Şikayet haklarını kullanan devlet memurlarını, şikayetlerinden dolayı bir ceza verilemez. Ancak şikayet haklarını mevzuata aykırı suretle kullananların veya bu haklarını kullanırken bir suç işleyenlerin sorumlulukları saklıdır. Müracaatlarda da söz konusu müracaatı kabul eden ancak sorunu çözümleme yetkisi bulunmayan amirler bunları silsile yolu ile ilgili merciye 3 gün içinde intikal ettirmekle yükümlüdürler. Devlet memurları anayasada ve özel kanununda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilir ve bunlara üye olabilirler. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde kamu görevlileri çalıştıkları iş yerinin girdiği hizmet kolunda kurulu sendikaya üye olabilirler. Kurum ve kuruluşların müsteşarları, başkanları, genel müdürleri, daire başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilatlarının denetim birimleri, yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilatlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri, 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı iş yerlerinin en üst amirleri ile yardımcıları, belediye başkanları ve yardımcıları, merkezi denetim elemanları, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ve ceza infaz kurumlarında görev yapan personel ile diğer bazı kamu görevlilerinin sendika kurması ya da üye olması yasaktır. Kamu görevlileri iş saatleri dışında veya işverenin izniyle iş saatleri içinde sendika veya konfederasyonların bu kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tabi tutulamaz ve görevlerine son verilemez. Kamu işvereni, iş yeri sendika temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin iş yerine haklı bir sebep olmadıkça ve sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez. Kamu işvereni, kamu görevlileri arasında sendika üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle bir ayrım yapamaz. Devlet memurları bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler. Devlet memurlarının görevleriyle ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması ve haklarında dava açılması özel hükümlere tabidir. Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikayetler, garaz ve mücerret hakaret için uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde merkezde bu memurun en büyük amiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından isterler. Bu bağlamda 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun ilgili maddelerine göre ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kaymakam, ilde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında vali, bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında görev yaptıkları ilim valisi, başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan diğer memur ve kamu görevlileri hakkında o kuruluşun en üst amiri, Bakanlar Kurulu kararı ile veya Başbakanlık ve bakanlıkları ile bağlı kuruluşların merkez teşkilatında görevli olup, ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ilgili bakan veya başbakan yokluklarında ise bunların vekilleri tarafından soruşturma izni yetkisi kullanılır. Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikayetlerin soyut ve genel nitelikli olmaması, ihbar veya şikayetlerde kişi veya olay belirtilmesi, iddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanması, ihbar veya şikayet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad, soyad ve imzası ile iş veya ikametgah adresinin bulunması zorunludur. İddiaların gerçekliği kuşkuya yer vermeyecek belgelerle ortaya konulmuş olması halinde ad, soyad ve imza ile İş veya ikametgah adresinin doğruluğu şartı aranmaz. Başsavcılar ve yetkili merciler ihbarcı veya şikayetçinin kimlik bilgilerini gizli tutmak zorundadır. Yetkili merciyi soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil en geç 30 gün içinde verir. Bu süre zorunlu hallerde 15 günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir. 3628 sayılı mal bildirimde bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklar Mücadele Kanunu'na göre bu kanunda ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nda yazılı suçlarla irtikap, rüşvet, basit ve nitelikli zimmet, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme suçlarından veya bu suçlara iştirak etmekten sanık olanlar hakkında 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun hükümleri uygulanmaz. Söz konusu suçlara ilişkin ihbarlar doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılır. İhbar üzerine derhal bir ihbar tutanağı düzenlenir ve bir örneği muhbire verilir. Acele ve gecikmesinde sakınca umulan hallerde tutanak düzenlenmesi sonraya bırakılabilir. Muhbirlerin kimlikleri rızaları olmadıkça açıklanmaz. İhbar asılsız çıktığında aleyhine takibat yapılanın istemi üzerine muhbirin kimliği açıklanır. özel kanunlarında aksine bir hüküm bulunsa bile ilgili gerçek veya tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları bu kanuna göre takip, soruşturma ve kovuşturmaya yetkili kişi Maliye Bakanlığı, Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü veya temsilcisi ve bu kanundaki diğer mercilerce istenen bilgileri gecikmeksizin makul sürede eksiksiz vermek zorundadır. C. Devlet memurlarına ilişkin yasaklar. Devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelip de devlet hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır. Böyle eylem ve davranışlarda bulunanlar devlet memurluğundan çıkarılır. Devlet memurlarının belirli sınırlılıklar içerisinde de olsa sendika kurma ve sendikalara üye olma hakları bulunmakla birlikte greve karar vermeleri, grev tertiplemeleri, ilan etmeleri, bu yolda propaganda yapmaları yasaktır. Devlet memurları herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamaz, grevi destekleyemez veya teşvik edemezler. Buna aykırı davranışların cezası devlet memurluğundan çıkarmadır. Memurlar 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz. Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil, ticari vekil, kolektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak, üçüncü kişilere karşı şirketin tüm borçlarından müteselsilen, zincirleme olarak ve sınırsız olarak sorumlu olan ve şirketi temsil ve yönetim yetkisi bulunan ortak olamazlar. Memurlar mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz. Gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yüksek öğretim kurumlarında çalışamazlar. Buna aykırı hareket edenlere kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir. Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleriyle özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır. Söz konusu özel kanunların 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu örnek verilebilir. Devlet memurlarının yönetim ve denetiminde görev almamaları şartıyla anonim veya limite şirketleri ortak olmaları ile komandit şirkette komanditer ortak, komandit şirkette sorumlulukları sınırlı olan ve şirketi temsil ve yönetim yetkisi bulunmayan ortak olmalarına ise engel bulunmamaktadır. Devlet memurlarının hediye istemeleri, menfaat sağlama amacıyla hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden boş para istemeleri ve almaları yasaktır. Devlet memurunun denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya mensup olduğu kurum ile ilgisi olan bir teşebbüsten doğrudan doğruya veya aracı eliyle her ne ad altında olursa olsun bir menfaat sağlaması da yasaktır. Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamanın cezası kademe ilerlemesinin durdurulmasıdır. Memurlar görevlerinden ayrılmış olsalar bile kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri yetkili bakanın izni olmadıkça açıklayamaz. Bu fiili işleyen memurlar devlet memurluğundan çıkarılır. 5. Memurların sınıflandırılması. Devlet memurları kanunu memurlar için 10 hizmet sınıfı öngörmüştür. Bu hizmet sınıfları şunlardır. 1. Genel idare hizmetleri sınıfı. 2. Teknik hizmetler sınıfı. 3. Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı. 4. Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı. 5. Avukatlık hizmetleri sınıfı. 6. Din hizmetleri sınıfı. 7. Emniyet hizmetleri sınıfı. 8. Yardımcı hizmetler sınıfı. 9. Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı. 10. Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı. Devlet Memurları Kanunu'nun uygulandığı kurumlarda yönetim, yürütme, büro ve benzeri hizmetleri gören ve diğer sınıflara girmeyenler genel idare hizmetleri sınıfını oluşturur. Mühendis, mimar, jeolog, kimyager ve benzeri teknik unvanları sahip olanlar teknik hizmetler sınıfını oluşturur. Sağlık hizmetlerinde mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, veteriner, hekim, eczacı, biyolog, sağlık memuru ve benzeri sağlık personeli, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfını oluşturur. Eğitim ve öğretim hizmetinde görevlendirilen öğretmenler ile ilk öğretim müfettişleri ve yardımcıları eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfını oluşturur. Avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıtlı ve kurumların yargı yerlerinde temsil yetkisi olan memurlar, avukatlık hizmetleri sınıfını oluşturur. Dini eğitim görmüş ve dini görev yapan memurlar, din hizmetleri sınıfını oluşturur. Emniyet hizmetlerini yürüten polis, komiser, emniyet amiri, emniyet müdürü, polis müfettişi, emniyet müfettişi gibi memurlar, emniyet hizmetleri sınıfını oluşturur. Her türlü yazı ve dosya dağıtmak, toplamak, iş sahiplerini karşılamak, yol göstermek, hizmet yerlerini temiz tutmak, ısıtmak, aydınlatmak gibi görevleri yapanlar yardımcı hizmetler sınıfını oluşturur. Vali, kaymakam, maiyet memurları, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfını oluşturur. Milli İstihbarat Teşkilatı kadrolarında veya bu teşkilat emrinde çalışan görevler Milli İstihbarat Hizmetleri sınıfını oluşturur. Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların normal öğrenim süresinden fazla olması halinde başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına meslekleriyle ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. Memuriyetteyken veya memuriyetten ayrılarak 87. maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil, üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsili ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesini, memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her 3 yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeyi yükseltilirler. Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden, memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle, memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin meslekleriyle ilgili hizmetlerde geçen süresinden, bu kanun ve bu kanunun 87. maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 1/4 toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her 3 yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. Teknik hizmetler sınıfına girenlerden, memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87. maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 1/4 toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her 3 yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. Yüksek mühendis, mühendis, mimar gibi unvanları kazanmış olanların çalıştırıldıkları hizmet sınıflarına bakılmaksızın giriş derece ve kademelerine bir derece eklenir. Örneğin mühendis unvanını kazanmış birisi genel idare hizmetleri sınıfında memuriyete başlarsa veya bu hizmet sınıfındayken mühendis unvanını kazanırsa bulunduğu derece ve kademeye bir derece eklenir. Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak serbest avukatlıkla geçirdikleri sürelerin 1/4 memuriyete geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her 3 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. Avukatlık stajını açıktayken yapanlara 2, memuriyetteyken yapanlara bir kademe ilerlemesi uygulanır. Basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak memurluğa girenlerin meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmeleri şartıyla fiilen gazetecilik yaparak geçirdikleri sürenin 1/4 fiilen memuriyette geçmiş sayılarak bu sürenin her yılı bir kademe ilerlemesi ve her 3 yılı bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 1/3 her yılı bir kademe ilerlemesine ve her 3 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. Ancak yukarıda yer verilen intibak hükümleri için özel sektörde geçen hizmet süresinin belirtilen oranlarının 12 yılı geçen kısmı kazanılmış hak aylığında değerlendirilmeyecektir. Devlet memurları kanununa göre 10 sınıf tespit edilmesine rağmen her sınıf için verilen kadrolarda çalıştırılacak kişilerde aranacak öğrenim, yabancı dil gibi özel nitelikler yasa ve kuruluş yasalarına dayanarak çıkarılan yönetmeliklerle saptanır. İlkokulu bitirmiş devlet memurları 15. dereceden başlayıp 7. dereceye kadar, lise mezunları da 13. dereceden başlayıp 3. dereceye kadar yükselebilirler. 4 yıl süreli yüksek öğrenim bitirenler ise 9. dereceden işe girerler ve 1. derecenin son kademesine kadar yükselirler. Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az 1 yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerleme hakkı verilir. Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura mesleğiyle ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde 2 kademe ilerlemesi uygulanır. Memuriyetleri sırasında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nü bitirenlere her başarılı öğrenim yılı için öğrenim süreleri kadar 2 yılı geçmemek şartıyla her yıl için bir kademe ilerlemesi uygulanır. 657 sayılı kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları, görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin 4. kademesinden aylık almayı hak kazanan ve son 8 yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir. Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri mümkündür. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için 657 sayılı kanunda veya kuruluş kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır. Kurumlar memurlarını meslekleriyle ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfında meslekleriyle ilgili sınıfa görev ve unvan değişikliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler. 7. ayrımın sonu, sayfa 104.